Annem ve Hayatın Anlamı. Irvin Yalom.
Ayrım 6.
Bunun tersine benim yatan hasta grubumun oluşturduğu manzara ise kabus gibiydi. Üyelerin sürekli olarak değişimi, sık yaşanan psikotik patlamalar, hilekar, manipülatif hastalar, 20 yıllık depresyonla ya da şizofreniyle bitip tükenmiş olup asla iyileşmeyecek olan hastalar, odadaki elle tutulabilir umutsuzluk düzeyi. Ama en ölümcül olanı hastane ve sigorta endüstrisinin politikasıydı. Her gün HMO'nun, Hastane Bakım Organizasyonu, çevirenin notu, gözetim ekibi koğuş kapılarından giriyor, hastane kayıtlarına burunlarını sokuyor ve bir gün önce grupta iyi çalışan, kafası karışık ve umutsuz olan ama kayıtlarında intihara eğilimli ya da tehlikeli olduğuna dair MD, tıp doktoru çevirenin notu, notu bulunmayan o ya da bu hastanın taburcu edilmesini emrediyorlardı. Çok kısa bir süre önce hasta bakımının en önemli şey olduğu bir zaman var mıydı gerçekten? Doktorların hastayı hastaneye kabul edip iyileşene kadar orada tuttukları bir zaman. Yoksa bu yalnızca bir rüya mıydı? Artık bu konuda çok fazla konuşmuyorum. Öğrencilerimin üstünlük taslayan gülümsemeleriyle karşılaşmamak için yöneticilerin işinin doktorun hastaya yardım etmesine yardım etmek olduğu altın devir hakkında boş boş konuşmuyorum. Bürokratik ikilemler çıldırtıcıydı. Orta yaşlı, paranoid ve hafif gerizekalı olan John vakasını düşünelim. Evsizlerin yaşadığı barınakta bir kez saldırıya uğradığı için devletin desteklediği barınaklardan uzak durup dışarıda kalmaya başlamıştı. John, hastane kapılarını açan sihirli sözcükleri biliyordu. Soğuk, ıslak gecelerde genellikle gece yarısı acil girişinin önünde bileklerini keser ve devlet kendisine güvenli, özel bir uyuma yeri sağlamadığı sürece yarayı daha da derinleştirmekle tehdit ederdi. Ama hiçbir yetkilinin bir oda için 20 dolar verme yetkisi yoktu ve acil servis doktoru John'un eğer barınakta uyumaya zorlanırsa intihar etmeyeceğinden emin olamadığı için, yani tıbbi ve yasal olarak emin olamadığı için aptalca ve acımasız sigorta sisteminin lütfuyla John bir yıl içinde pek çok gecesini geceliği 700 dolarlık hastane odasında mışıl mışıl uyuyarak geçiriyordu. Çağımızda uygulanan psikiyatri hastanesine kısa süreliğine yatırma uygulaması ancak uygun hastane sonrası ayakta tedavi programları varsa işe yaramaktadır. Yine de 1972'de vali Ronald Reagan cesurca tek bir hareketle yalnızca devlete ait büyük psikiyatri hastanelerini kapatarak değil, kamusal hastane sonrası programlarını da yok ederek Kaliforniya'da akıl hastalığını ortadan kaldırdı. Sonuç olarak hastane çalışanları gün be gün hastaları tedavi etme ve hastaneye yatmalarını gerekli kılan aynı kötü ortamları taburcu etme saçmalığını uygulamaya zorlandılar. Bu yaralı askerlere dikiş atıp onları yeniden çarpışmaya geri göndermeye benziyordu. Birkaç gün içinde onları kusan aynı kötü çevreye geri göndermekten başka seçeneğiniz olmadığını bilerek bu hastanın bakımı sırasında kendinizi paraladığınızı hayal edin. İlk görüşmeler, günlük viziteler, diğer psikiyatrlara sunumlar, eleman planlama oturumları, tıp öğrencileri çalışmaları, hastane kartlarına yazılan emirler, günlük terapi oturumları. Tekrar şiddet içeren alkolik ailelere geri dönecekler. Uzun süre önce sevgi ve sabrı tüketmiş olan öfkeli eşlere geri dönecekler. Ivır zıvır dolu alışveriş arabalarına geri dönecekler. Çürümüş arabalarda uyumaya devam edecekler. Hastane kapılarının dışında bekleyen acımasız uyuşturucu satıcılarına ve kokainle çıldırmış arkadaşlar topluluğuna geri dönecekler. Soru: biz şifacılar aklı başındalığı nasıl devam ettirebiliriz? Cevap: İkiyüzlülüğü geliştirmeyi öğrendiğimizde. İşte ben bu şekilde zamanımı harcadım. Önce şefkatimi, beni bu işe yönlendiren işaret ateşini bastırmayı öğrendim. Sonra mesleki olarak hayatta kalımın yasalarında ustalaştım. İlgilenmekten kaçın, hastaların senin için çok fazla anlam taşımasına izin verme. Yarın gideceklerini unutma. Taburcudan sonraki planlarla ilgilenme. Küçüğün güzel olduğunu unutma. Küçük amaçlar edin. Çok fazla girişimde bulunma. Kendi başarısızlığına neden olma. Terapi grubu hastaları yalnızca konuşmanın yardımcı olduğunu, başkalarına yakın olmanın kendilerini iyi hissetmelerini sağladığını, başkalarına yardımcı olabileceklerini öğrenirlerse bu yeter de artar bile. Birkaç ay boyunca her gün yeni gelenlerin ve ayrılanların olduğu grupları yönetmenin hayal kırıklığını yaşadıktan sonra yavaş yavaş bu işin yolunu, yordamını öğrendim ve bu parçalanmış grup oturumlarından en fazla faydayı elde etmenin yöntemini buldum. Attığım en köklü adım zamanı kullanımımı değiştirmek oldu. Soru: bir hastanenin psikiyatri koğuşundaki bir terapi grubunun ömrü ne kadardır? Cevap: bir seans. Ayakta tedavi gören hastaların oluşturduğu gruplar birkaç ay, hatta yıllarca sürer. Belirli problemlerin ortaya çıkması, tanımlanması ve değiştirilmesi için zaman gerekir. Uzun süreli terapide sonuna kadar gitme, problemlerin kuşatılması ve onlarla tekrar tekrar ilişki kurulması, bu yüzden sikloterapi adlı komik terim kullanılıyor, için zaman vardır. Ama hastane terapi gruplarında bir denge, herhangi bir temaya geri dönüş yoktur çünkü karakterlerin rolü hızla değişir. Koğuşta geçirdiğim 5 yılda çok nadir de olsa art arda gelen 2 seansta aynı üyelerle karşılaştım ama bu 3. kez asla olmadı. Ve tek bir seansa katılıp ertesi gün taburcu edilen, yalnızca bir kez gördüğüm çok, pek çok hasta vardı. Böylece John Stuart Mill faydacı grup terapisti haline geldim ve tek seanslık gruplarımda en fazla sayıda insana en iyiyi sunmak için çabaladım. Belki de hastane terapi grubunu sanat formuna dönüştürerek kontrolümün dışındaki güçler tarafından etkisiz hale getirilen bir işe bağlı kalabildim. Harika grup toplantıları yaptığıma inanıyordum. Güzel, sanatsal oturumlar. Hayatımın erken döneminde şarkı söyleyemediğimi, dans edemediğimi, resim yapamadığımı ya da bir alet çalamadığımı fark edince asla bir sanatçı olamayacağımı kabullenmiştim. Ama grup toplantılarını şekillendirmeye başlayınca fikrimi değiştirmiştim. Belki de gerçekten bir yeteneğim vardı, belki de bir uğraş bulma konusuydu bu. Oturumlar hastaların hoşuna gidiyordu. Duygulu, heyecanlı anlar yaşıyorduk. Bildiklerimi diğerlerine öğretiyordum. Öğrenci seyirciler etkileniyordu. Konferanslar veriyordum. Yatan hasta grupların hakkında bir kitap da yazmıştım. Ve sonra yıllar geçtikçe sıkılmaya başladım. Seanslar birbirinin tekrarı gibiydi. İnsanın tek bir seansta yapabileceği çok fazla şey vardı. Potansiyel olarak zengin bir sohbetin ilk birkaç dakikasına mahkum edilmek gibi bir şeydi bu. Daha fazlasını istiyordum. Daha derinlere inmek, hastalarımın hayatlarında daha önemli olmak istiyordum. Böylece yıllar önce yatan hasta gruplarını yönetmeyi bıraktım ve diğer terapi şekillerine odaklandım. Ama her 3 ayda bir yeni doktorlar servise geldiğinde aralıksız bir hafta boyunca onlara yatan hasta terapi gruplarını öğretmek için bisikletimle tıp fakültesindeki ofisimden yatan hasta koğuşuna gidiyordum. Bugün gelmemin nedeni de buydu. Ama yürekten istemiyordum. Sıkıntılı olduğumu hissediyordum. Hala kendi yaralarımı sarıyordum. Annem 3 hafta önce ölmüştü ve ölümü terapi grubunda meydana gelen şeyi derinden etkiledi. Grup terapi odasına girerek etrafıma bakındım ve 3 yeni psikiyatrın hevesli genç yüzünü fark ettim. Her zamanki gibi öğrencilerime karşı bir sevinç dalgası hissettim ve onlara bir şeyler vermekten daha çok istediğim bir şey yoktu. İyi bir gösteri, onların yaşındayken bana verilen belirli bir alana yönelik eğitim ve besin gibi. Ama gözlerim odayı dolaşırken hevesim kaçtı. Bu yalnızca tıbbi alet edevatın serum askıları, yerleştirilmiş sondalar, kalp monitörleri, tekerlekli sandalyeler, dağınıklığının bana bu koğuşun ciddi tıbbi rahatsızlığı olan psikiyatrik hastalar üzerinde özelleşmiş olması ve dolayısıyla hastaların konuşmaya karşı dirençli olacaklarını hatırlatması yüzünden değildi. Hayır, hevesimin kaçmasının nedeni hastaların görünüşüydü. Bir sıra halinde oturan 5 hasta vardı. Başhemşire durumlarını telefonda bana kısaca anlatmıştı. Öncelikle ciddi bir kas hastalığı olduğu için tekerlekli sandalyede oturan yaşlı Martin vardı. Sandalyesine kemerle bağlanmıştı ve beline, bacaklarının yalnızca alt kısmını etsiz çubukların üzeri koyu renk bir deriyle kaplıydı, gösteren bir çarşaf sarılmıştı. Kollarının birinde kalın bir bandaj vardı ve bir dış askıyla destekleniyordu. Bileklerini kestiğine hiç kuşku yoktu. Daha sonra öğrendiğime göre 13 yıldır ona bakmaktan bıkıp usanmış olan oğlu, intihar girişimini, "yani bunu da yüzüne gözüne bulaştırdın ha?" diye karşılamıştı. Martin'in yanında Dorothy vardı. 3. kattan atlayarak hayatına son vermeye çalıştığı için bir yıldır yarım felç halindeydi. Öylesine derin bir depresif bilinç yitimi halindeydi ki başını bile zorlukla kaldırıyordu. Sonra her ikisine de serum şişesi bağlı olan Rosa ve Carol adında anor eksik iki genç kadın vardı. Serumla besleniyorlardı çünkü kusmaları yüzünden kan kimyaları son derecede bozulmuştu ve çok zayıflardı. Özellikle Carol'un görünüşü çok rahatsız ediciydi. Çok güzel, neredeyse mükemmele yakın yüz hatları vardı ama neredeyse yüzü kaplayan hiç et yoktu. Ona bakarken bazen şaşırtıcı derecede güzel bir çocuk, bazen de sıradan bir kafatası görüyordum. En son olarak Mona Lee vardı. Bacakları felç olan ve bu felcin tıbbi bir esrar olduğu, derbeder görünümlü, 70 yaşında, son derecede şişman bir kadındı bu. Kalın, altın çerçeveli gözlükleri bir bantla tamir edilmiş ve minik, zarif bir dantel parçası saçlarına iliştirilmişti. Kendisini tanıttığında kremsi kahverengi gözleriyle bakışlarımı üstünde tutuşu ve yumuşak güneyli konuşmasındaki vakarı beni çok şaşırtmıştı. "Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum doktor," dedi. "Sizin hakkınızda iyi şeyler duydum." Hemşire bana şu anda sandalyesinde sessiz ve sabırlı bir şekilde oturan Manori'nin çoğunlukla huzursuz olduğunu ve vücudunda dolaşan hayali böcekleri kovmaya çalıştığını söylemişti. İlk yaptığım şey üyeleri halka haline getirmek ve psikiyatrların hastaların arkasına hemen göremeyecekleri bir yere oturmalarını istemek oldu. Oturuma her zaman olduğu gibi üyeleri grup terapiye yönlendirmeye çabalayarak başladım. Kendimi tanıttım, ilk isimleri kullanmamızı önerdim ve sonraki 4 gün boyunca orada olacağımı söyledim. Sonra 2 doktor isimlerini söyledim, grubu yönetecek, grubun amacı diye devam ettim. Diğerleriyle olan ilişkileriniz konusunda daha fazla şey öğrenmenizdir. Önümdeki insan enkazlarına bakarken Martin'in kurumuş eklemleri, Carol'ın ölüm maskesiyle sırıtışı, Rosa ve Carol'a ağızdan almayı reddettikleri hayati gıdaları veren serum şişeleri, Dorothy'nin felçli safra kesesinden çekilen idrarı taşıyan idrar şişesi, Manoli'nin felçli bacakları. Sözcüklerim zayıf ve aptalca görünüyordu. Bu insanların o kadar çok şeye ihtiyacı vardı ki ilişkilerinde yardım acınacak biçimde az görünüyordu. Ama grubun yapabileceğinden çoğunu yapacakmış gibi göstermenin anlamı neydi? Mantranızı hatırlayın diye kendi kendime hatırlatıp duruyordum. Küçük güzeldir, küçük güzeldir, küçük hedefler, küçük başarılar. Yatan hasta grubuma gündem grubu diyordum çünkü her oturuma, her üyenin bir gündem belirlemesini, kendilerine ait, değiştirmek istedikleri bir yönlerini belirlemelerini isteyerek başlıyordum. Eğer üyelerin gündemi ilişki becerileriyle ilgili ise, özellikle grubun burada ve şimdisi üzerinde çalışılabilecek bir şeyse, grup daha iyi işliyordu. Önemli hayati problemler yüzünden hastaneye yatırılan hastalar, her zaman ilişki üzerinde odaklanmayı anlamaya çalışırlar ve gündem görevi bağıntısını göremezler. Her zaman şöyle cevap veririm: problemli ilişkilerinizin hastaneye yatışınızla bir ilgisi olmadığını biliyorum. Fakat yıllar içinde gördüm ki önemli psikolojik sıkıntılarla karşılaşan herkes diğerleriyle ilişki tarzlarını iyileştirmeden yarar görmektedirler. Önemli olan şey ilişkiler üzerine odaklanarak bu oturumdan en fazla yararı elde etmektir. Çünkü grupların en iyi yaptığı şey budur. Grup terapisinin gerçek gücü budur. Uygun bir gündem belirlemek zordu ve birkaç seansa katıldıktan sonra bile çoğu grup üyesi bunu başaramıyordu. Ama bunun için endişelenmemelerini söylerdim. Benim işim size yardım etmek. Yine de bu süreç genellikle oturum süresinin %50'sini alıyordu. Daha sonra geriye kalan zamanı olabildiğince çok sayıda gündemle ilgilenerek geçirirdim. Gündemi belirlemek ve ona yönelmek arasındaki sınır her zaman çok keskin değildi. Bazı hastalar için gündemin oluşturulması terapiydi, yalnızca bir problemi şekillendirmeyi öğrenmek ve yardım istemek kısa bir süreyi birlikte geçirdiğimiz pek çokları için yeterli bir terapiydi.
Ayrım sonu.